Ayrım 5, sayfa 49, 3. kısım. Washington DC, 12 Aralık. Yeni seçilmiş Başkan Dwight Eisenhower'ı Tokyo'dan getiren DC-6, Washington DC'deki Andrews hava üssüne indiğinde saat akşamın 8'ini biraz geçiyordu. Başkanlık koltuğuna Ocak ayında oturacak da olsa, Eisenhower seçim zaferinin arkasından Seul'e giderek uzak doğudaki durumu yerinde görmek, Kore'nin bataklık savaş alanlarını kendi gözleriyle değerlendirmek istemişti. Ertesi günü Başkan Harry Truman'la görüşmesi resmi bir toplantı değildi. Kısa bir hoş geldinden sonra Truman, Beyaz Saray'ın bahçesinde yürümelerini önerdi. Hava açık ve soğuktu. Her yer kahverengi ve altın yapraklardan yumuşak bir halıyla kaplıydı. Truman, Eisenhower'ı çimlerin arasındaki patikadan götürürken gizli servis görevlileri yerlerini almıştı. İki adam ilginç bir çift oluşturuyordu. Küçük gözlüklü, papyonlu, elindeki bastonuyla tıpkı geçmişteki seleflerinden biri gibi saygıyı hak kazanmak için yumuşak sesle konuşmak ve kalın bir baston taşımak gerektiğine inanan kısa boylu başkan, onun yanındaysa bütün ömrü askerlikle geçmiş, apoletlerine 5 general yıldızı takmış, dimdik duran uzun adam. Bahçedeki meşe banklardan birinin yanına vardıklarında Truman oturmalarını işaret etti. Maraton yarışını biraz önce bitiren biri gibi yorgun görünüyordu. Güneşin altında cildi bal mumu rengindeydi. Başkanlık yarışı uzun sürmüş, yıpratıcı olmuştu. Her iki adam da kampanya boyunca birbirlerine ciddiyetle saldırmıştı. Truman Eisenhower'ı açıkça eleştirmekten geri kalmazken tüm ağırlığını Demokrat Stevenson'dan yana koymuştu. Ama şimdi yarış bitmiş, seçmen tercihini kullanmıştı. Her türlü kişisel sürtüşmenin geride bırakılması gereken döneme girilmişti. Truman bir Havana purosu yaktı, ağız dolusu dumanı üfleyip içine çekti. Buradan ayrıldığım günün ertesi ne yapacağım biliyor musunuz? Uçağa binip güneye, Florida'ya gideceğim ve sıcak güneşin altında kemiklerimi ısıtacağım. Belki de biraz balık tutarım. Sanki yıllardır böyle şeyler için zaman bulamamışım gibi. Başkan Eisenhower'ın yüzüne bakmadan önce duraksadı, sonra daha ciddi bir sesle sordu. Bana Kore'yi anlat. İki, bir asker olarak ne düşünüyorsun? Başkan halefine takma adıyla West Point'e asker gönderici olarak girdiği gün takılan takma adıyla hitap ediyordu. Eisenhower elini neredeyse tümüyle çıplak başında gezdirdi. Öne doğru eğilip Beyaz Saray'ın bahçesine bakarken omuz kasları gerildi. Konuşmadan önce tereddüt etti, doğru sözcükleri seçmeye çalıştığı belliydi. Sandığımızdan daha da büyük bir problemle karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum başkan. Nasıl? Daha Avrupa'daki savaşı yeni bitirdik. Neredeyse aynı ölçüde tehlikeli bir yenisinin içine sürüklenmek üzereyiz. Hem Ruslar hem de Çinliler saldırı silahları programlarını çılgın gibi ilerletiyor. Vardıkları hızın tek bir anlamı var. Çatışma. Burada sözünü ettiğim ideolojik olarak birbirine benzer Kore'deki savaşı destekleyen 1 milyarın üzerinde insan. Böylesi bir ittifakla başa çıkmamız mümkün değil. Eisenhower durakladı ve hayır anlamında başını salladı. Kore'de işler iyi gitmiyor başkan. Truman puanlı papyonunu düzeltirken yüzü ciddileşti. Yani kıçımıza kadar timsah dolu bir bataklığa battık demek istiyorsun. Eisenhower kendini tutamadı ve o ünlü tebessümü göründü. Yumuşak davranışlı, eksantrik bir üniversite profesörüne benzeyen Truman'ın kullandığı sözcükler için bulunabilecek en hafif tanımlama renkli olabilirdi. Sanırım öyle başkan. Truman prosundan bir nefes çekti. Biliyor musunuz, ben bombayı Pyongyang'da kullanmak, o sarı orospu çocuklarını haritadan silmek ve Kore sorununu bir seferde çözmek istedim ama kahrolası İngilizler ayaklandı. Ne diyorsun? Sen de fikrimi çılgınca mı buluyorsun? Saygısızlık etmek istemem ama efendim, Kuzey Kore'ye atom bombası atmak, bırakın Moskova'yı, Pekin'le de daha fazla soruna hazırlıklı olmamız demektir. Öyleyse belki de bombanın atılacağı yer Rusya'dır. Eisenhower başkana baktı. Sağlıksız ve utangaç görünmesine rağmen Truman katı ve acımasız biriydi. Cevap vermeden önce Truman sordu. Stalin hakkında ne düşünüyorsun? Yani askeri bir rakip olarak mı? Truman hayır anlamında başını salladı. Bir insan olarak demek istedim. Eisenhower omuzlarını silkip acı acı gülümsedi. Sanırım bu soruyu bana sormanız gereksiz. Bu konuda söylediklerim kayda geçti. O herif hem despot hem de diktatör. herkesten daha zeki ve kurnaz. Bugünkü sorunlarımızın nedeni olduğunu da söyleyebilirim. Hiç olmazsa sorunlarımızın büyük bir bölümünün. O kahrolası orospu çocuğuna bir an bile güvenemem. Truman öne doğru eğildi, sesi ciddiydi. Allah kahretsin Ike, işte bütün sorun da bu ya. Tüm sorun o. Çinlileri falan unut. Daha en az 10 yıl onlardan korkmadan yaşayabiliriz. Ama Ruslar nükleer araştırma konusunda o kadar hızlı ilerliyor ki kısa zamanda askeri alanda önümüze geçecekler. Onlar için çalışan son derece uzmanlaşmış bilim adamları olduğunu bilmeni isterim. Eski Nazi bilim adamlarının en iyileri. Biz bir hidrojen bombası patlattık ama onlar gerçek bomba üzerinde çalışırlar. Tanrı aşkına, bombayı da yapacaklar ki. Bu söylediğime mim koy, hem de düşündüğümüzden de çabuk. O bombayı tamamladıkları gün, o Yusuf Stalin artık istediğini yaptıracak durumda olduğunu biliyor olacak. Haber almacalarımız ne yapıyor? Rusların hidrojen programları hakkında mı? 6 ay, belki de daha az ama en çok 6 ay söylentiye göre Stalin sınırsız fon sağlamış. En son casus raporlarına göre de Sibirya'da, Omsk yakınlarında bir yerlerde bir deneme üssü kuruyorlarmış. Eisenhower kaşlarını çattı, yarım mil uzaktaki Washington anıtına bakarken yüzünde güneşin sıcaklığını duydu. Truman purosunu ağzından çekip yeniden konuşmaya başlayınca başkana döndü. İke, bu bizim baş başa konuşabildiğimiz ilk fırsat. Kuşkusuz CIA'de sana önümüzdeki haftalarda ayrıntılı bilgi verecektir ama bilmeni istediğim başka bir şey daha var. Çok rahatsız edici bir şey. Eisenhower ufak tefek, zarif giyimli adamı inceledi. Rusların bomba programı mı? Truman hayır anlamda başını salladı, suratı üzüntülü gibiydi. Hayır, bahsetmek istediğim bir rapor, son derece gizli bir rapor. Potomac'ın öbür kıyısındaki Özel Sovyetler Bölümü tarafından gönderildi. Okumanı istiyorum. Raporun kaynağı Kremlin'le çok sıkı bağlantıları olan bir dostumuz. Sana doğrusunu söyleyeyim, o rapor beni gerçekten korkuttu. Uzun zamandır korkmadığım kadar korkuttu. Unutma, karşısındaki senin gibi iki dünya savaşı geçirmiş birisi. Ama bu... Truman devam edemedi. Hayır anlamında başını salladı. Allah kahretsin, bu beni Almanların ve Japonların korkutundan çok daha fazla korkutuyor diye düşündü. Eisenhower'ın şaşkınlığı yüzünden okunuyordu. Raporun kaynağı bir Rus mu demek istiyorsun? Daha doğrusu bir Rus göçmeni. Kim? İke, sana bunu ben bile söyleyemem. Bu CIA'nin işi ama kim olduğunu Oval Ofis'te oturduğun ilk gün öğreneceksin. Öyleyse neden bana raporu şimdi göstermiyorsunuz? Truman derin bir nefes aldı, sonra yavaşça ayaklandı. Çünkü Ike, göreve başlamadan önce hazırlıklı olmanı istiyorum. Biraz sonra göreceğin pek de öyle hoş karşılanacak bir şey değil. Orada bir sürü rahatsız edici şey okuyacaksın. Biraz önce söylediğim gibi korkudan pantolonunu doldurtacak şeyler. İstesen de istemesen de o raporun içindekiler sadece senin başkanlığını değil daha bir sürü başka şeyi de etkileyecek. Herhalde bu ülkenin geleceğini, belki de bütün dünyanın geleceğini. Eisenhower kaşlarını çattı. Bu kadar mı ciddi? İke, inan bana, bu kadar ciddi. İki adam Oval Ofis'in sessizliğinde karşı karşıya oturuyordu. Eisenhower'ın elindeki karton dosyanın içindeki her sayfanın tepesinde sadece başkan içindir damgası görülüyordu. Truman karşısında oturuyordu, masanın arkasındaki koltukta değil. Washington anıtına bakan pencerenin yanına konmuş, üzeri çiçekli kumaşla döşenmiş küçük kanepede. Ellerini bastonunun sapında birleştirmiş, Eisenhower'ın gergin yüzüne bakıyordu. Eisenhower'ın yüzü ciddiydi. General geniş ağzını büzmüştü. Sonunda Eisenhower dosyayı usulca kahve sehpasının üzerine bıraktı. Ayağa kalkıp gergin adımlarla pencereye yürüdü, ellerini sırtında kenetledi. 5 hafta sonra başkanlık koltuğuna oturacaktı ama birdenbire hevesinin azaldığını hissetti. Elini alnına götürüp şakaklarını ovdu. Truman'ın sesi düşüncelerini yarıda kesti. Ne diyorsun? Eisenhower arkasını döndü. Truman gözlüklerinde pencereden yansıyan güneş ona baktı. Eisenhower uzunca bir süre bir şey söylemeden ciddi bir yüzle pencerenin önünde kaldı. Sonra omuz silkti. Hey Allah'ım, ne düşüneceğimi bilemiyorum, durakladı. Raporun kaynağına güveniyor musunuz? Truman başını evet anlamında kararlılıkla salladı. Hem de sonuna kadar, üstelik bu konuda bağımsız uzmanlara da danıştım. CIA'de çalışmayan, kendi alanlarında dünyanın en iyileri olarak tanınan uzmanlar. Onlardan biraz önce okuduklarının her birini doğrulamalarını istedim. Hepsi de yazılanların gerçek olduğunu söyledi. Eisenhower derin bir nefes aldı. Saygısızlık saymayacağınızı umarım efendim ama başkan olduğum gün bir mayın tarlasına gireceğimi görür gibiyim. Sanırım öyleyke, Truman'ın cevabı sıcaktı. Allah kahretsin, ben de donumu doldurmuyorum ama korkuyorum, çok korkuyorum. Truman ayağa kalkıp pencereye doğru yürüdü. Gözlerinin altında koyu halkalar vardı. Güneşin çığ ışığı altında yüzü sıkıntılı görünüyordu. Sanki başkanlıkta geçirdiği bunca yılın bedelini şimdi ödüyor gibiydi. Harry Truman birdenbire çok yaşlı, çok yorgun görünüyordu. Doğruyu söylemek gerekirse Hiroşima ve Nagasaki'yi bombalama kararı aldığım günden çok daha fazla korkuyorum. Bunun çok daha önemli sonuçları olacak. Daha tehlikeli bu. Eisenhower ona baktığını görünce Truman masanın üzerindeki dosyayı işaret etti. Tamamen böyle düşünüyorum Ike. Benim yerime o koltukta emekli bir beş yıldızlının oturacak olması beni memnun ediyor. Florida yeterince sıcaktır. Kahrolası Washington'da kalmayı kim ister? Fransa. İki adam oval ofiste konuşurken 4000 mil ötede Paris'te bir başkası Saint Germain bulvarındaki otelin loş odasında yatağına uzanmıştı. Dışarıdaki yağmur camlarda trompet çalıyordu. Yatağın başındaki telefon çaldı. Ahizeyi kaldırdı. Konuştuğunda karşıdan cevap verenin sesini tanıdı. Ben Konstantin. Pazartesi günü Berlin'de. Her şey hazırlandı. Yanlışlık istemiyorum. Yanlışlık olmayacak. Bir sessizlik oldu. Sonra karşısındakinin sesindeki acılığı duydu. Onu cehenneme postala Alex. O kasabı cehenneme postala. Hattın kesildiğini duydu. Telefonu yerine bıraktı. Ayağa kalkıp pencereye yürüdü. Perdeleri açtı. Elini kısa kesilmiş sarı saçlarından geçirdi. Yağmurdan ıslanmış kaldırıma baktı. Bir otomobilden inen çift koşarak karşıdaki kahvenin tentesinin altına sığındı. Kızıl saçları koyuydu. Adam elini beline dolayınca gülmeye başladı. Kafasını öte yana çevirmeden önce uzunca bir süre onlara baktı. Pazartesi, dedi fısıldayla. Sonra perdeyi bıraktı. Ayrım sonu, sayfa 54.